Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bid'atlerden sakınmakla ilgili hadis şerhlerini okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez buyurmuştu. Bu hadisin açıklamasından biraz bahsetmiştik. Devam edelim. Dinimiz ferdin ve toplumun faydasına olan şeyleri yasaklamamıştır. Yani bu hadis kritik bir hadis. İyi anlamak lazım. Her sonrada olan şeyi bid'at zannetmemek lazım. Bu bid'atları alimlerimiz beşe ayırmışlardı. Vacip, mendup, haram, mekruh, mubah diye. Bazı yeni çıkan şeyler olur ki vaciptir, olması gerekir. Bazıları mendup, bazıları haram, bazıları mekruh, bazıları da mubahtır. Dolayısıyla helalleri ve haramları dinimiz açıklamış. İcma, kıyas ve içtihadı serbest bırakarak Kur'an ve sünnetin naslarına aykırı olmamak şartıyla kıyamete kadar ortaya çıkabilecek her konuya karar verme imkanı, yetki ve salahiyetini alimlerle, onlara başvuracak yöneticilere bırakmıştır. Dinimizde ferdin ve toplumun faydası olan şeyleri yasaklamamıştır dinimiz. Her yani sonra da olan şey bidat olduğunda düşünmemek lazım. İçtihat, icma, kıyas, bunlar, bu usuller var İslam'da. Alimlere bırakılan hususlar var. Demek ki bu konularda içtihatlar yapılır, kıyaslar yapılır. Bu hususları alimlere sormak, onların eserlerinden öğrenmek lazım. Bid'at konusu İslam alimlerinin her asırda ciddiyetle üzerinde durdukları bir konu olmuştur. İ'tisam denilen, İ'tisam bir sünnet, sünnete sıkıca sarılmak, yapışmak. Kur'an'la sünnete bağlanma konusuyla bid'at hep bir arada mütalaa edile gelmiştir. Çünkü buraya kadar söylediklerimizden de anlaşılacağı gibi Kur'an'la sünnetin devreden çıkarılması veya ihmal edilmesi bid'atleri doğurur ve onların yetişip gelişmesine zemin hazırlar. O halde bid'atlere engel olabilmenin yegane yolu Kur'an ve sünnet kültürünü yaygınlaştırmak, bunların hayat tarzı haline gelmesine zemin hazırlamaktır. Yani Kur'an ve sünneti öğrenmek ve onun özünü iyi kavramak, tefakkuh, fıkıh sahibi olmak. Bu önemli. Din, Kur'an'a ve Allah Resulü'nün sünnetine uymak, ortaya çıkan problemlere Kur'an ve sünnete uygun çareler bulmak ve insanları çözümsüzlüğe mahkum etmemek suretiyle hayatiyetini ve etkisini sürekli kılabilir. Kıyamete kadar cevap vermesi gerekiyor dinin, insanların ihtiyaçlarına. Bunun için içtihat kapısı açık bırakılmış. Bilhassa hadiste geçen dinde olmayan şey ifadesi, Kur'an ve sünnete aykırı olmayan icatların yasaklanmış bid'atlardan sayılmayacağına işaret kabul edilebilir. Çünkü birçok yeni icat vardır ki bunlar fıkhen zaruri ihtiyaçlardan bile sayılır olmuştur. Demek ki bu konunun pek çok yönü var. Böyle kabaca değerlendirerek yanlış anlamamak gerekir. Öyleyse bid'atı nasıl algılayacağız? İmam Şafii, kitaba, sünnete, icma'a ve sahabenin yoluna muhalif olan her şey saptırıcı, kötü bir bid'at. Bunlara muhalif olmayan hayra yönelik şeyler de iyi ve güzel bir bid'attır demiş. Bid'atı ikiye ayırmış. Bid'atı hasene, bid'atı seyyiye diye. Kitaba, sünnete, icma'a ve sahabenin yoluna muhalif olan her şey saptırıcı, kötü bir bid'attır. Bunlara muhalif olmayıp hayra yönelik şeyler de iyi ve güzel bir bid'attır. Şimdi sahabenin veyahut da Kur'an ve sünnete muhalif olmak var. Bir de onda olmayan bir şeyin ona paralel bir şekilde onun yanında durması var. İkisi de farklı şeyler. Yani Kur'an'da, sünnette, sahabenin sözünde bulunmayan şeyler olabilir ama onların genel kaideleri dahilinde, onların bakış açıları istikametinde yeni bir şey, yeni bir içtihat yapılabilir. Bu onlara muhalif değildir. Onların yanında durur. Ama bir de onlara zıt olan, onlara çatışan şey vardı. Bir şey söylersin ki bunun zıttına Kur'an'da, sünnette, sahabede bir delil vardır, esas vardır. Bu muhaliftir işte. Muhalifle onda olmayan şeyi birbirinden ayırmak lazım. İşte iyi bid'at, el bid'atül hasene ve kötü bid'at, el bid'atül seyyi'e denilmesinin sebebi budur. Şafii'nin delili ise Hazreti Ömer'in sahabe-i kiramın camide cemaatle teravih namazı kılmalarını bu ne güzel bid'at diyerek tasvip etmesine dayanmaktadır. Tabii ki insanların ihtiyacı için bazı yeni şeyler ortaya koymak gerekir diyoruz ya. Bu da hemen fazla üzerine düşünmeden, araştırılmadan, aceleyle konulacak bir şey değildir. Hazreti Ömer'in teravih namazını cemaatle kıldırması ve diğer olaylar, bu iş için bayağı çok örnekler vardır yani. Hazreti Ömer bakıyor, mescide çıkıyor ki insanlar grup grup olmuşlar. Bir grup burada küçük bir cemaat oluşturmuş. Bir grup öbür tarafta küçük bir cemaat oluşturmuş. Bir grup kendisi kılıyor münferiden. Bu nedir diyor. Diyor ki ezberi çok olan kendisi kılıyor. Yeni Müslüman olmuş, fazla ezberi olmayanlar ise kendisi uzun uzun okuyamadığı için bizim gibi inna atayna kul huvallahu ahad'la da namaz bitirmek istemediği için, uzun kılmak istediği için ezberi de yok, bunu yapamıyor. Ne yapıyor? Gidiyor bir hafıza. Diyor ki ya sen imam ol, biz de peşinde duralım. Uzun uzun bir namaz kılalım. Bu ihtiyaçtan küçük küçük cemaatler oluşmuş mescitte. Hazreti Ömer'in hoşuna gitmiyor tabi. Düşünüyor, birkaç gün geçiyor falan böyle. Bu iş üzerine istişareler yapıyor, görüşmeler yapıyor falan. Sonunda diyor ki, karar veriyor. Bunu diyor bir cemaat imam arkasında. Sonra şeyi de görüyor tabii ki. Artık bakıyor ki bu küçük cemaatler içerisinde hangi imamın sesi güzelse bazı insanlar o tarafa koşuyor. Sesi güzel olanlara koşuyorlar. İlmi ve takvasına pek bakmadan mesela ilmi ve takvayı tercih etmek yerine güzel sesi tercih ediyorlar. Bu da Hazreti Ömer'in hoşuna gitmiyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i diyor böyle mizmar edindiler bunlar diyor. Mezamir edindiler. Hadis-i şerifte var bu zaten. Yani sadece güzel ses için bir vasıta edinerek Kur'an-ı Kerim'i çalgı aleti gibi düşünmeye başladı bu insanlar diye. Ben diyor bu insanları bir imam peşine toplayayım diyor. Ve bu imam da imam seçerken nedir? İmam Kur'an ve sünneti iyi bilen, sonra takvası iyi olan imam seçilir yani. Yoksa sesi güzel olan değil. Sesi güzel olan da bir ölçüdür ama daha sonra gelir bu. Önce Kur'an ve sünneti iyi bilen, fıkhı iyi bilen, sonra takvası iyi olan, sonra sesi güzel olan peşinden. Hazreti Ömer ondan sonra Übey bin Kâb'a, peygamberimizin methettiği, onun zamanında Kur'an'ın tamamını ezberleyen, fıkhını iyi bilen, ders veren peygamberimiz, yeni Müslüman olan Ashab-ı Suffe'ye gelen insanları ona verirdi. O onlara hocalık yapardı. Übey bin Kâb'ı imam yapıyor. Bütün cemaati onun arkasına topluyor. Böylece ne oluyor? O mescitteki curcuna, kargaşa, o dağınıklık, o kalabalık bir araya toplanmış oluyor. O güzel ses peşine koşma hevesi bitmiş oluyor. Gerçekten ehil bir imam arkasında toplanmış oluyor. Bir birlik, bütünlük İslam'ın tam aradığı şey esas. Farz namazlardaki o saf hassasiyeti, cemaat hassasiyeti, safların dümdüz olmasına Efendimiz büyük bir hassasiyet gösteriyor. Bütün bunları, delilleri toplaya toplaya birleştiriyor Hazreti Ömer. En son diyor ki peşinden şöyle bakıyor cemaate. Bu diyor eğer bid'atse ne güzel bir bid'at oldu diyor. Dolayısıyla bir şey ortaya koyarken de uzun süre kafasında bunu taşıyor, delillerini araştırıyor, Kur'an, sünnet, sahabe sözleri, istişarelerini yapıyor. Ondan sonra yeni bir şey ortaya koyuyor. Yoksa hemen ya böyle olsa çok güzel olur, benim aklıma böyle bir şey geldi, hatta bu orijinal bir şey, kimsenin aklına gelmemiştir, ilk defa ben düşünüyorum falan gibi böyle bir nefsi heva ve hevesle, arzuyla da yeni şeyler ortaya koymakla Hazreti Ömer'in bu ortaya koyduğu şey çok farklı şeyler. Bunun sahabenin hayatında gerek Hazreti Ebu Bekir'in işte Mushaf'ın toplanmasında yine böyle uzun uzun düşünerek istişarelerle diğer kararlarda bunları görüyoruz. Bu tam bir fıkıh usulünü işleterek bütün delilleri toplayarak Müslümanların maslahatına uygun şeyleri ortaya koymuş oluyorlar ki bu bid'at dahilinde değil, bid'atse de ne güzel bid'at oluyor. Sahabiler Peygamber Efendimiz'in zamanında olmayan pek çok işler yapmışlar. Onlara cevaz vererek kabulü hususunda icma etmişlerdir. Hazreti Ebubekir zamanında Kur'an'ın bir mushaf haline toplanması, Hazreti Osman'ın zamanında nüshaların çoğaltılarak çeşitli bölgelere gönderilmesi en çok bilinen örneklerin başında gelir. Daha sonraki dönemlerde nahiv, feraiz, hesap, tefsir, isnada dayalı söz ve hadis metinlerinin tamamının yazılmasına yönelik çalışmalar da bunun örneklerinden birkaçıdır. Bunları bid'at olarak isimlendirirsek bile kötü ve merdut oldukları söylenemez. Mescidin genişletilmesi bile. Mescid Efendimiz zamanında o şartlara göre yapılmış. Ama sonra Müslümanlar çoğalıyor, genişliyor, mescide sığmıyor. Hazreti Osman mescidi genişletmek istiyor. Bazı insanlar karşı çıkıyor. Ya Peygamberimizin mescidi değiştirilir mi? Bu bid'at olur. Peygamberimizin diktiği direkler değiştirilir mi? Gibi. Hazreti Osman yine bahsettiğimiz gibi birden karar vermiyor tabii ki. Düşünüyor, taşınıyor, ölçüp biçiyor, tartıyor, istişareler yapıyor, delilleri topluyor. Ondan sonra diyor ki bu mescidi ben genişleteceğim diyor. Direklerini de değiştireceğim. Direkler ağaçtan zaten yağmur yağdıkça çürüyor, zayıflıyor, düşüyor. Dolayısıyla onları sağlamlaştırıyor, güzelleştiriyor. Duvarlarını sıva ile iyice kapatıyor. Yani yıkılmaya karşı. Maksat nedir? Yıkılmasın, sağlam bir bina olsun, insanlar burada ibadet etsinler. Onun bu özelliklerini sağlamak için ne gerekiyorsa onları da yapmak gerekiyor. İşte kireçle sıvamak gerekiyorsa kireçle sıvıyor. Sağlam saç ağacından direkler, çatılar. Bunun gerekli olduğunu söylüyor ve yapıyor. Evet, bunlar da bid'at sayılabilir. Sonradan ortaya çıkan şeyler ama diyor güzel bid'attir. Merdut değildir. Çünkü ilmin muhafazası, yayılması ve sonraki nesillere intikali bu sayede olmuştur. Yani bu ilimlerin ortaya çıkması, bu kitapların yazılması sayesinde olmuştur. Konuyu zamanımıza kadar getirmek, basın yayın organlarını, bunların basıldığı modern baskı tesislerini, diğer iletişim vasıtaları ile askeri ve sivil alandaki bütün gelişmeleri bu tavır ve tarz içinde ele almak zorundayız. Bunların bulunduğu bir dünyaya ayak uydurmayanların yaşama şansı ve hayat hakkı da olamaz. Aynı şekilde evlerimizin yapı tarzında, içinde ihtiyaç duyduğumuz malzemeye varıncaya kadar birçok eşya, zamana, mekana ve coğrafyaya göre farklılık gösterir. Yani bu eşya bir tarafa, hükümleri bile, çoğu hükümleri bile İslam dondurmamış. Temel esasları koymuş. Sonra içtihada bıraktığı meskutun an olan, sükut geçtiği yerler bırakmış ki yeri geldikçe zamanın değişmesiyle ulema buraları ihtiyaca göre doldursun diye. Aynı şekilde evet, o halde bid'atlerin alanı yani kötü karşılanan, yasaklanan ve haram olan, sahibini bazı kere iman dairesinin dışına çıkartan bid'atlerin alanı, itikat, amel ve muamelat gibi sınırları Allah ve Resulü tarafından çizilmiş, helal ve haramlığı belirlenmiş sahalardır. İtikatta bir değişiklik yapılamaz. Amellerde 5 vakit namaz 3 vakite indirilemez, birleştirilemez. Dolayısıyla kafaya göre değişiklikler yapılamaz. Bu hudutları aşanlar ve bunlara aykırı davrananlar bid'at çıkarmış olurlar. Ahlaki kaideler değiştirilemez. İslam'ın güzel gördüğü ahlak çirkin, çirkin gördükleri güzelleştirilemez. Bu tür bid'at ise merduttur. Yani kesinlikle kabul edilemez. İşte bu sebeplerden dolayı itikadi mezhepleri ehli sünnet vel cemaat ve ehli bid'at ve dalale olarak adlandırmışlardır. İnanç ehli sünnet vel cemaat diye gerçekten Kur'an'la sünnet yolundan giden bir usulü esas olan bir yol, tek bir yol vardır. Bir de çeşitli yönlerle buralardan sapan yollar vardır. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrılmış. Akaid kitaplarımız hangi inanç sapmalarının bid'at ve dalalet olduklarını delilleriyle birlikte açıklar. Fıkıh kitaplarında da bid'at sayılan ibadet ve muamelat türlerine işaret edilir. Yani inançta bid'atler nelerdir? Akaid kitaplarına bakacağız. İbadette bid'atler nelerdir? ilmihallerine, fıkıh kitaplarına bakacağız. O halde bid'atleri günlük hayatımızda kullandığımız basit anlamıyla algılamak doğru bir yaklaşım ve anlayış sayılamaz. Yani eşya ile ilgili, dünyevi kullanılan malzeme ile ilgili şeylere bu bid'ati indirmemek lazım. Bunlar hayatın akışıyla değişen, gelişen şeylerdir. Bid'atler daha çok itikatla ilgili, ibadetle ilgili şeylerdir. Bunlarda bile bazen gördüğümüz gibi, işte teravih namazında olduğu gibi, bazı temeli esası Kur'an ve sünnette olan uygulamalar ihtiyaca göre yapılmış. Yani Kur'an ve sünnette cemaatle namaz var mıdır? Vardır. Birlik, beraberlik, düzen, saf var mıdır? Vardır. Bu da nafile namaz mıdır? Peygamberimiz kılmış mıdır? Kılmıştır. Hatta ilk 2-3 gün peygamberimize sahabe-i kiram uymuşlar, cemaat yapmışlar. Sonra peygamberimiz farz olur endişesiyle çıkmamış cemaate gibi, böyle delilleri olan bir şeyi Hazreti Ömer'in toplu olarak cemaatle namaz kıldırmaya başlatması bid'at sayılmıyor. Tesbih, bahsettiğimiz gibi tesbih emri var. Allah'ı zikretmek, bunu saymak, bazı sayılı şeyler var. Sonra namazların peşinde işte beraberce tesbih çekmek, sonradan, başta yoktu, sonradan oldu. Çünkü ihtiyaç var. Bakıyorsunuz namazdan sonra söylenen işte Allahümme enteselam, Subhanallah ve elhamdülillah, La ilahe illallah vahdehu la şerike le, Ayetel Kürsi. Bunların her biriyle ilgili tek tek hadisler var. Her birisinin faziletini bildiren, 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demenin. Bunlar hepsi çok güzel zikirler. Şimdi insanlar dese ki biz selam verince kalkıp gidelim, sünnet de böyleymiş zaten, sahabe böyle yaparmış, tesbihatımızı kendimiz çekeriz diye düşünebiliyor. Haklı. Ama bunu ne kadar denediysem, namazdan çıkınca birisiyle karşılaşıyorsun, bir iş çıkıyor falan, hep yarım kalıyor. Bakmışlar ki demek ki ulema, insanlar bundan mahrum kalıyor. Selam verip gidiyor, tesbihatını çoğu insan yapamıyor. Bazısı yapsa bile yarım yapıyor falan veya huzurla yapamıyor. Yolda endişeyle koşturarak, kafası başka yerde dağılarak. O zaman ne yapıyor? Diyor ki namazdan sonra cemaat beraber birlikte müezzin söylüyor. Subhanallah, hep beraber çekiyorlar tesbihlerini falan. Böyle olunca çoğu insan bu fazilette mahrum kalmıyor. Bir de hadis-i şerif var. Namazdan sonra diyor insan bulunduğu yerde oturduğu müddetçe melek ona dua etmeye devam eder. Allah da ondan yüz çevirmez. O diyor yüzünü çevirince, kıbleden kalkıp gidince Allah da ondan yüz çevirmiş olur diye, namazdan sonra oturduğu müddetçe namazdaymış gibi sevap aldığını bildiren hadisler de var. Bu da buna da uygun. Bakın pek çok delilleri bir araya getirdiğinde insanların namazdan sonra birlikte tesbih çekmesinin ne kadar faydalı olduğu, olması gerektiği anlaşılıyor ve bu tatbikat böyle oturmuş. Çoğu insanın işte bunun ne olduğunu bilmeyebiliyor. Yani bu gerçekten yapılması gereken farzmış gibi düşünen insanlar bile olabiliyor. Selam verip kalkıp gidince kalkıp gidenlere kızan insanlar olabiliyor. Bu da zarar vermez. Varsın, her insanın bilmesi şart değil. Bilmeden de insan güzel şeyi yapmış olsun. Kimisi bilerek, kimisi bilmeyerek. Tabi bilse daha güzel olur. Ya bu insanın işi vardır, acelesi varsa selam verdikten sonra kalkıp gidebilir, yolda tesbihini çekebilir. Veya çekmese de işte mahrum kalır ama bir günah işlemiş olmaz. Bunu bilse daha müsamahalı davranabilir. Ama insan oturur, o tesbih çekerse de çok büyük kazanç elde eder. Bunun farkında olan, bunun şuurunda olan insan da bundan çok şey kazanır, elde eder. Bu da çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu tür durumlarda hemen kalkıp işte ya bu nedir, bu bid'attir, böyle şey mi olur diye bunu bid'at sınıfına koymamak gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz: bu hadis İslam'ın en büyük temellerinden birini teşkil eder. Bu temel Kur'an ve sünnete aykırı olarak sonradan ortaya çıkan her inanç, ibadet ve muamelatın kabul edilemez oluştur. Bu bahsettiğimiz türün dışında olan, İslam'ın ruhuna uymayan şeyler. İki, sonradan ortaya çıkan bir takım icatlar ve ihtiyaçlar Kur'an ve sünnete aykırı bir ciheti olmadıkça merdut olan bid'atler sınıfından sayılmaz. Üç, bid'at hasene ve seyyiye olmak üzere ikiye ayrılır. Kur'an, sünnet, icma ve sahabe yoluna aykırı olmayanlar iyi aksi olanlar kötü diye adlandırılır. 4. İslam alimleri bid'atleri vacip, mendup, mubah, haram ve mekruh olmak üzere 5 kısımda ele almışlardır. Savaş aletleri icadı, zamanın şartlarına uygun kuvvet hazırlamak vaciptir. Ayette ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin diyor. Kuvvet hazırlayın. Zamanın kuvveti neyse onu hazırlamak gerekiyor, vacip. Üniversiteler, enstitüler kurmak, ilmi kitaplar hazırlayıp basmak, ilmi yaymak, insanlara öğretmek, okul binaları yapmak gibi şeyler mendup ve makbuldür. Güzel şeyler. Helal olan şeyleri yiyip içmek mubahtır. Yeni yemekler, yeni tür yiyecek, içecek türleri. Haram ve mekruh yemek türleri ortaya çıkarmak. İşte mesela eti şaraba yatırıp bekletmek. Ondan sonra bu haram bir bid'attir. Sonradan ortaya çıkarmış haram olan bir bid'attir. Bunlar da dinimizce tayin ve tespit edilmiştir. 5. Bid'atı icat eden de onun yolunda ve izine giden de aynı şekilde günahkardır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bid'at konusunda kıymetli dinleyenler. Şimdi birkaç latife ile programımızı sonlandıralım. Şefaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Benim şefaatimle iman ehli cehennemden çıkacaktır. Öyle ki orada şu ayetlerde zikredilenlerden başka kimse kalmayacaktır. Bu ayetler hangisidir? Müddessir suresindeki 42-48. Ayetler. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye soruyorlar cehennemliklere. Onlara da şöyle cevap veriyorlar. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. İnkarcı bunlar. Yani namaz kılmaması inkarcılığından, yoksa Müslüman olup da namaz kılmayan ayrı bir husus. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Yani ölüm hiç aklımıza gelmezken birden başımıza geldi. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Başta peygamberimizin, sonra da diğer şefaatçilerin şefaatiyle iman ehli çıkar. Ama bu inançsız olan, inançsızlığı sebebiyle namaz kılmayan, yoksulu doyurmayan, günahlara dalan, ceza gününe inkar eden kimseler diyor, haricinde herkes çıkar. Abdullah bin Mesud da der ki, Allah iman ehlinden bazı insanlara cehennemde azap eder. Sonra onları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle oradan çıkarır. Orada ancak Allah subhanehu ve teala'nın Müddessir suresi 42-48. Ayetlerinde zikrettiği kimseler kalır. Biraz önce bahsettiğimiz kimseler. Diğer rivayetlerde diyor ki Abdullah bin Mesud, Allah iman ehlinden bazı insanlara cehennemde azap eder. Sonra onları şefaatçilerin şefaatiyle oradan çıkarır. Şefaatçilerin başında peygamberimiz geliyor. Sonra melekler, diğer alimler, salih insanlar, kademe kademe şefaatçiler var. İşte bu ayetlerde zikredilenler şefaatçilerin şefaatinin fayda vermeyeceği kimselerdir. İnkarcılar. O şefaat ancak kelimetül ihlas ehline fayda verir. İhlas kelimesi. La ilahe illallah diyen müminlere ancak fayda verir. Sadakayı cari. O gün insanın yaptığı ve geri bıraktığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Bima gaddeme ve ahkar. Yunebbe'ul insanu bima yevmedin bima gaddeme ve ahkar. Bu ayette geçen ma gaddeme, yani yaptığı ifadesini İbrahim en-Nakhai hayatında yaptığı güzel ameller olarak, önceden takdim ettiği, hayattayken yaptığı, ahirete gönderdiği ameller olarak anlıyor. Ve me akhar, geri bıraktığı da ifadesinde insanlara öğrettiği ve vefatından sonra kendisiyle amel edilen hayır diye anlıyor. Bunu yapmadığı şey diye de anlayanlar var. Yani dünyadaki yaptığı ve yapması gerekirken yapmayıp bıraktığı, eksik bıraktığı şeyler şeklinde de anlaşılabilir. Ama İbrahim Nehay'de demiş ki buradan kasıt, yapıp dünyada ahirete gönderdiği, dünyadaki yaptığı şeyler, bir de geri bıraktığı sadakayı cariyeler, kendisinden sonra istifade edilen ilim, hayır diye tefsir etmiş. Çünkü bu ilimle amel edildikçe amel edenlerin ecrinin bir misli ona da yazılır. Amel edenden ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez. Kıyamet günü bir adamın mizanı hafif gelir. O esnada bulut gibi bir şey getirilip mizanına konulur ve mizanını ağır bastırır. O şahıs, bu benim yapmadığım bir amel, yani bunu tanımıyorum, nedir bu, der. Ona, bu senin öğrettiğin ve senden sonrakilerin kendisiyle amel ettiği hayırdır denir. Hayır, yani ilim diye şerh ediliyor bu kelime. İlim bırakır, bir hayır bırakır, güzel bir yol, güzel bir adet bırakır insan. Kendisinden sonra insanlar bununla amel ettikçe onun amel defterine yazılır. O da bir bulut gibi, rahmet bulutu, yağmur yağdıran bir bulut gibi gelir ve mizanı ağır bastırır. İnne lenerake minel muhsinin. Hazreti Yusuf'a zindan arkadaşlar böyle diyorlar. Biz seni muhsinlerden görüyoruz. Muhsin. Muhsin, acaba neden ona muhsin deme ihtiyacı hissetmiş bu arkadaşları? Hangi özellikleri sebebiyle muhsin demişler? İyi insan, güzel insan. Tefsirlerimize deniyor ki onu muhsin yapan şeyler şu vasıflarıydı. Hazreti Yusuf, dara düşmüş birini görürse onun sıkıntısını giderip rahatlatırdı. Devamlı çevresine bakıyor. Bakıyor ki birisinin sıkıntısı var. Morali bozuk, işte sıkıntıya düşmüş, buhrana girmiş, psikolojisi bozulmuş. Gider hemen onunla ilgilenir, ihtiyacını giderir. Yardımcı olur, konuşur, teselli eder. Elinden gelen ne varsa yapardı. Dara düşmüşlere yardımcı olur. Hasta birini görürse hemen gider hizmetini görür. Sadece ziyaret değil. Hasta ziyareti güzel bir şey ama bir de hastanın hizmeti var. Hizmetini görür. Muhtaç birini görürse, paraya ihtiyacı var, mali bir şeye ihtiyacı var. Kendisine varsa yardımcı olur. Yoksa aracılık yapar. İmkanı olanlardan bulur, arar, toplar. Onun ihtiyacını giderdi, giderirdi. Yani bugünkü vakıfların, derneklerin yaptığı iş. Bugünkü dernekler ne yapıyor? Aracılık yapıyor. Zenginden alıp fakire veriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bir infak edin diyor. Bir de infaka teşvik edin diyor. Bir yetimi doyurun, yetimi doyurmaya teşvik edin. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez buyuruyor. Bu tür 3 tane ayet-i kerime var. Ve la tahaddun ala ta'amil miskin buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki hem onu imkan varsa yapmak, bir taraftan da teşvik etmek, başkalarına da yaptırmaya çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla ihtiyaçları görüp imkan sahiplerinden onların ihtiyaçlarını sağlamak, aracılık yapmak, teşvik etmek, yönlendirme, bunun müessesesini vakıf halinde, dernek halinde müessesesini kurmak da Allah'ın bir emridir. Bizden istediği bir şeydir. Bu da insanı muhsin yapan özelliklerden birisidir. Bugünkü programımız da burada sona erdi. Yeni bir programda efendim görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.